Peki, geçiyoruz tefsire. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Son iki sohbetimizde, dersimizde arkadaşlar bu Muhammed suresinin 4. ayeti kerimesindeki savaş esirlerine ne yapılacakla ilgili farklı görüşleri 6 maddede özetledi bize Elmalı Hamdi Yazır merhum. Şimdi kendi görüşünü, kendi kanaatini yani bu bütün bu rivayetlerden sonra kendi kanaatini açıklayacak. Şöyle diyor. Bu tafsilattan sonra biz şu kanaate gelmek istiyoruz ki Sure-i Muhammed'in, Muhammed suresinin en güzel ve en mühim ahkamından olan bu ayet esas itibariyle sabittir. Yani ayet zaten sabit. Niye böyle söylüyor? Yani nesh olunmamıştır demek istiyor. Zaten arkasından açıklıyor. Bununla Sure-i Berae ayetleri arasında, Sure-i Berae Tevbe suresinin diğer ismi arkadaşlar. Berae suresi, Tevbe suresinin diğer ismi. Bununla Tevbe suresinin ayetleri arasında bir nesihten ziyade, yani biri ötekini neshetmekten ziyade bir tefsir ve tafsil farkı vardır. Yani birbirlerini açıklayan, birbirlerinin detaylarını ortaya koyan konuyu ancak onları da dikkate aldığımızda topluca görebileceğimiz bir ilişki var bu ayetler arasında. Bir kere en ziyade ileri sürülen Tevbe suresinin 5. ayeti neydi o? فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ Haram aylar çıktıktan sonra, haram aylar meselesini biliyorsunuz, savaşın yasak olduğu aylar. فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُ Artık müşrikleri nerede bulursanız bulun, öldürün. Ama bu hangi müşrikler için ve hangi dönem için geçerli arkadaşlar? Hicaz bölgesindeki müşrikler için. Orada hiçbir şirk kalmasını istemiyor Cenab-ı Hak. Bu ayet ile buradaki اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Yani karşılaşmak, sokakta karşılaşmak değil ha. Savaşta, yani savaşta karşı karşıya geldiğinizde, artık kaçınılmaz bir şekilde savaşmak durumunda kaldığınızda, orada artık böyle iki ileri bir geri, işte ay nasıl yapacağım falan, hani var ya bir karikatür var. Anne diyor ki geliyor bak 5 kardeş diyor çocuğuna. Sonra da diyor ki 5 çok olmadı mı ya, 3 olsun falan diyor. Savaşta bu olmaz arkadaşlar. Hatta ne derler, kavgada yumruk sayılmaz derler. Ama gaddarlık ve merhametsizlik de değil. Yani savaşa girdiysen kesin sonuç alacaksın. Anlatabildim mi? Hani ne derler? Ürküttüğün, attığın taş ürküttüğün kuşa değsin. Attığın taş ürküttüğün, yani savaşa girmişsin artık. Oradan zaferle ve kesin karşı tarafı bir daha belini doğrultamayacak, bir daha sana savaş açamayacak noktaya getirmen gerekiyor. Bunu günlük hayattaki versiyonlarını hayal etmeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Yine Sure-i şöyle diyelim, ne dedi? Tevbe suresindeki nerede bulursanız öldürünle buradaki, yani Muhammed suresindeki kafirlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun arasında katil emri noktayı nazarından tearruz değil tevafuk vardır. Yani ikisinde de savaşta sana savaş açan, sana silah doğrultan, seni yok etmek isteyenin gözünün yaşına bakmıyorsun. Efendim gerekeni yapıyorsun. Faktulu neyse fadribu fevka darber rikab da odur. Yani öldürmekle boyunlarını vurmak aynı şey. Yine Sure-i Enfal'deki, Enfal suresi 67. ayet bu. Ma kâne li nebiyyin en yekûne lehu esra hatta yufhine fil ard. Yeryüzünde kesin bir zafer kazanmadıkça hiçbir peygambere esir almak yakışmaz ayeti, Enfal 67'deki ayet ile buradaki hatta izâ efhantumûhum onları tam olarak dize getirdiğiniz vakit. Ondan sonraki esirleri anlatıyor ya, yani onları tam olarak dize getirene kadar esir alalım, işte şöyle yapalım diye düşünmeyin. Önce bir tam dize getirin. Karşınızdaki düşmanı. Ondan sonra elinizdeki esirleri ne yapacaksınız? İşte bunlar da birbirini açıklıyor. Bu iki ayetin mazmunu birbirini beyan ediyor. Yalnız فَاِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّتْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ Enfal 57'de onları harpte yakalarsan arkadakileri onlarla ürküt. Yani öyle bir savaşçı olmalısın ki arkadaşlar, sana karşı diş bileyen başkaları senin bu savaştaki durumundan dolayı bir daha sana şey yapmaya, saldırmaya cesaret edemeyecek yani. Şimdi ben bunları anlatıyorum ya arkadaşlar. Hep gözümün önüne şey geliyor. Osmanlı'da deli başlar denen, yanılmıyorsam lütfen düzeltin. Bir grup varmış. Yeniçerilerin en önde gidenleri arkadaşlar. Bunlar biraz çılgınlardan seçiliyormuş. Bir de iri yarı heybetli olanlardan. Barış zamanında bunlar savaşa hazırlanırken arkadaşlar ellerini taşlara vurarak antrenman yapıyorlarmış. Yani eliyle taşı dövüyor. Tamam mı? Elini öyle bir kuvvetli ve sert hale getiriyor. Savaşta da bunlar saç sakal karışık böyle tıraşsız. Üstlerine hayvan postları giyiyorlarmış çıplak bedenleriyle. Hayvan postları giyiliyorlar ve ordunun en önünde arkadaşlar naralar atarak saldırıyorlarmış düşmana. Ve silahla falan değil yani Osmanlı tokadı denen tokat işte öyle hazırlandıkları için bir tokatla deviriyorlarmış şeyi karşılarındakini. İşte çocuklara, Avrupalıların çocuklarına söyle çabuk yatağa Türkler geliyor. Hani çocukları bile Türklerle korkutmuşlar ya, bu Türklermiş yani arkadaşlar. Bunların hepsi birer taktiktir. Öyle mıy mıy mıy ederek savaş olmaz arkadaşlar. Mıy mıy mıy ederek kavga da olmaz. Çünkü ben buna çok dikkat ettim. Ben mesela kavga edemeyen biriyim. Şimdi eksiklik olarak söylüyorum bunu. Kendi için bir eksiklik olarak söylüyorum. Bir iki kere kavga edeyim dedim. Öyle bir elime yüzüme bulaştırdım ki daha beter suçlu duruma düştüm yani. Daha beter. Çünkü karşımdakinin söyledikleri karşısında şok oldum yani. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Ondan sonra bu kavga etmek, hakkını savunmak da bir beceri, bir şey gerektiriyor. Yani bir kuvvet gerektiriyor, bir duruş gerektiriyor. Ha bir kere hariç arkadaşlar. Bir kere birisi beni çıldırttı. Çıldırttı. Ondan sonra bir komşuydu. Devamlı böyle ayrılır. O da aslında rahatsızdı zavallı ama takmıştı yani bize. Ondan sonra bir gün böyle pencereyi açmış, aramızda iki kat var, o girişte oturuyor, ben en üst katta oturuyorum. Camı açmış, sokağa bağırıyor, tamam mı? İşte bu en üst kattakilerden çok rahatsızım, işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, bir de kapalılar, bir de bilmem neler falan diye sokağa böyle bağırıyor, tamam mı? Arkadaşlar, öyle bir kontrolden çıktım ki gittim, dairenin kapısını çalıyorum. Dedim ki oradan bağırma, çık dışarıya, gel yüzüme artık. Ama onu nasıl söylediysem kadın kapıları kilitledi yani. Bir daha da o bağırmayı yapmadı. Hani deli deliyi görünce değneğini saklarmış. Bugün sözler aklıma gelmiyor. Yani bazen böyle bir tane o hatıram var Allah'tan da. Hani kendime bir saygım var yani. Kendime saygımı koruyabilmek için bir o hatıram var. Bazen böyle arkadaşlar... Günlük hayatta da yani illa dövüşmek değil, illa fiziki bir şey değil fakat bir duruş, bir kuvvet gerekiyor. İşte burada da öyle diyor Enfal 57'de. Onları harpte yakalarsan arkadakileri onlarla korkut. Yani senin nasıl savaştığın öyle bir anlatılsın ki kimse sana savaşmaya cesaret edemesin. Bu ayette men müfidaya muarız düşecek bir hususiyet var gibidir. Yani harpte yakaladıklarımıza ne yapmamız lazım ki hiç kimse bize esir düşmek istemesin, bizimle savaşmak istemesin. Yani öldürecek miyiz onları? Halbuki bu ayette men müfida var, karşılıksız veya takas yoluyla serbest bırakmak var. Yani Enfal suresinin işte bu ayeti ki Enfal 57, Enfal suresinin 57. ayetiyle şimdi okuduğumuz Muhammed suresinin 4. ayeti arasında bir tearuz, birbirine bir ters düşme durumu var. Lakin Hasan-ı Basri'nin harpte düşman tehyip olunur dediği bu manayı da İshan mazmunu içinde mülahaza etmek mümkündür. Hasan-ı Basri bir sufi arkadaşlar ama tabii büyük bir İslam alimi. Ne diyor bakın? Harpte düşman tehyip olunur. Yani düşmanını düşmanına gözdağı vereceksin. Harbe girdiysen artık o düşmana öyle bir gözdağı vereceksin ki bu aslında daha sonraki kalıcı barışın şartı. Anlatabiliyor muyum? Daha sonraki kalıcı barışın şartı. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu suretle görülüyor ki diyor, İsham neydi? Tamamen diz çöktürmek karşımızdakine. Yani artık hani yer kesin zafer yani. Şeksiz, şüphesiz kesin zafer. Ne yazık ki işte şu anda Yahudiler bunu bize yapmaya, oradaki Filistinli kardeşlerimize yapmaya çalışıyorlar. Bu suretle görülüyor ki burada evvela isham yani o diz çöktürme hasıl oluncaya kadar boyunlarını vurmak. Yani teslim olacak. Silahlarına ek koyacaksın, işte savaşamaz hale getireceksin. Ne yapıyor? Neyse kuralı. Yani ben bilmiyorum, askerliği bilmiyorum. Boyun vurmaktan maksat da yalnız boynu vurmak değil. Yani hep boynundan mı vurmamız gerekiyor? Hayır, şiddetli surette katil. Yani imha edeceksin düşmanı. İshanda yani bu diz çöktürmek, boyun eğdirmekte kesreti katil ile yani düşman ordusunu öldürmekle derinden düşman ordusunu derinden cerihadar etmek, ezmektir. Yani öyle belini bükmek işte. Bir daha savaşamaz hale getirmek karşındaki orduyu. Bu da imamın kumandanın takdir edeceği bir vaziyettir. Yani bu nereye kadardır, nasıl yapılacak? Bunu her savaşın kendi şartları var. O savaştaki kumandan ancak bunu söyleyebilir. Binaenaleyh bu gayenin husulüne kadar katil memurun bihtir. Bak caizdir de demiyor. Yani düşmana kesin zafer elde edene kadar düşman askerini imha etmek emrolunmuştur bu ayet-i kerimelerle. Hem bu Muhammed suresindeki ayet-i kerimeyle hem şeyle. Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? Öyle Müslümanlık. Gel elimdekini de al, bir yanağına vurursan öbür yanağını da çevir. Böyle peygamberimize öyle bir anlatıyorlardı ki bazı Müslüman kardeşlerimiz arkadaşlar hani sevdirecekler falan. Böyle gözü yaşlı, piri fani, böyle herkesi affetmiş, her şeyi affetmiş. Bakın arkadaşlar peygamber efendimiz o affetme meselesini de söyleyeyim. Şahsı için, kendi şahsı için hiç kimseden intikam almamış. Hiç kimseye beddua etmemiş. Hatta el koydukları, Mekkelilerin el koydukları evine bile girmemiş arkadaşlar Mekke'yi fethettiği zaman. O Allah yolunda bizden çıkmıştır diyor. Çadır kuruyor. Kendi memleketinde çadır kurmuş. 3 gün kalmış, çadır kurarak kalmış. Çadırda kalmış. Evine bile ya Resulallah evinize demiş. Hayır o bizden çıktı demiş. Yani yerleşmiş çünkü akrabaları oraya. Bizden çık. Şimdi bazı köylerde şimdi benim böyle etrafımda var konuşuluyor. Aman Allah'ım bir köydeki bir oda diyorum ki ya köydeki evi paylaşsanız her birinize birer tahta düşecek ancak. Birer tahta ya. Bu tahta için mi kavga ediyorsunuz? Yani biri oturuyor işte bırak otursun. Hayır asla. Peygamber Efendimiz böyle tam tersi. Ama arkadaşlar İslam'a yönelik, Müslümanlara yönelik İslam'ı küçük görmeye, hor görmeye, önemsiz görmeye yönelik bir mesele olduğunda da savaş açmış arkadaşlar. Mute Harbi'ni gidin okuyun evde. Mute Harbi, Peygamber Efendimiz'in gönderdiği bir elçi öldürüldüğü için, bir elçi öldürüldüğü için açıldı arkadaşlar. Peki kime açtı Peygamberimiz bu savaşı? Biz Bizans demeyelim, Doğu Roma İmparatorluğu'na. Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans sadece İstanbul, o son hali. Doğu Roma o zamanlar Şam'a kadar, Mısır, Şam hep oralar Doğu Roma İmparatorluğunu açtı arkadaşlar. O sırada da ordu, Heraklius galiba, onun ordusu bir mesele için Şam taraflarında 100 bin kişilik teçhizatlı, eğitimli, profesyonel askeri var. Bu orduya ki kaç kişiyi gönderdi Peygamberimiz? 3000 kişi. Hiçbiri neredeyse profesyonel asker değil. Çiftçi kimi, kimi işte şey yani toplandı 3000 kişi. Bu ordunun avam, evet. Bu ordunun arkadaşlar, bu ordunun kaybedeceğini Peygamberimiz biliyordu. Çünkü üç tane kumandan tayin etti. Biriniz ölürse birisi, biriniz ölürse birisi diye. Daha önce başka hiçbir savaşta, hiçbir harpte bunu yapmadığı için Peygamber Efendimiz, o ilk ikisi zaten anladılar öleceklerini. Yani biz öleceğiz, hani çünkü bunu şehit olacağız yani. Öleceğiz demeyelim, şehit olacağız. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Ama kendisi için öyle demişler, böyle demişler, şunu yapmışlar, şöyle hakaret hiç. Biri Maune'de tuzak kurarak 70 tane hafız, Ashab-ı Suffa'dan 70 kişiyi tuzak kurarak öldürenlere arkadaşlar bir ay boyunca sabah namazının içerisinde beddua etti Peygamberimiz. Rükudan ayağa kalktı. Onlara beddua etti. Ama kendi şahsı için hiç kimseye beddua etmedi. Yani böyle İslam zavallı, gel benim tepeme vur, böyle bir din değil. Sadece bunu nerede yapacağız? Yani intikam nerede alınır, nerede karşılık verilir, verilmelidir? Şimdi biz tam tersine döndüğü için işler. Şahsımız için oldu mu hiç unutmuyoruz. Ama ümmetin meselesi oldu mu, yani biraz üzülüyoruz, gözyaşı döktüğümüz de oluyor ama yani o şahsımız için olan gibi uykularımız kaçmıyor yani. Ne yapsam, ne etsem deyip kendimizi parçalamıyoruz. Tam tersine döndü yani. O yüzden İslam böyle bir zavallılar topluluğu değil arkadaşlar. Kafasına vur, elinden ekmeğini al, böyle bir topluluk değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bakın her zaman söylüyorum, her vesileyle söylüyorum. Savaş son seçenektir. Allah savaş göstermesin. Savaştan en çok mağdur olmuş, yani ailesi, en çok mağdur olmuş insanlardan biriyim ben. Annemin, neden benimle ne alakası var diyeceksiniz. Annemin de babamın da ailesinde neredeyse hiç erkek akrabaları kalmamış. Son derece büyük fakirlikler, yokluklar çekmişler bu sebepten. Yani köy gibi bir yerde evde erkeğin kalmaması ne demek yani? Evde hiçbir erkeğin kalmaması. Babamın mesela ne babası var, ne dedesi var, ne amcası var, ne dayısı var, hiçbir şey, hiçbiri yok. Üç tane dul kadın bir eve toplanmışlar çocuklarla beraber, efendim hayatta kalmaya çalışmışlar. Bu çok büyük bir, yani geride kalanlar için, ölen ölüyor zaten, geride kalanlar için de çok büyük bir yıkım ve yıllar sürüyor onun toparlanması, yıllar sürüyor. Hala bile Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıkımın, o ahlaki çöküntünün sonuçlarını yaşıyor dünya. Savaş iyi bir şey değil arkadaşlar, ama savaştan korunmanın yolu da savaşa hazır olmak ve senin nasıl savaştığınla ilgili dünyanın bir fikrinin olması. İşte arkadaşlar, bu gayenin husulüne kadar, yani senden dünya korkacak, sana saldırmaya kalkan iki kere düşünecek, beş kere düşünecek. Nasıl biz şimdi ama Amerika'ya biz nasıl kafa tutalım diyoruz, değil mi? Aynen. Bu, yani Amerika gibi yapalım anlamında aynen değil, sonuç itibariyle. Binaenaleyh bu gayenin husulüne kadar katil memurun bihtir. Esir tutulduktan sonra da bu gayeyi tahakkuk ettirmek manasına mülhak olarak katil mezunun fih olmalıdır. Yani esirlerin öldürülmesi de memurun bih değil, yani emrolunmamış ama izin verilmiş. Eğer komutan gerekli görürse, bazı esirlerin zararı çok büyükse, İşte çok büyük ihanetler, suçlar işlemişlerse savaş sırasında veya öncesinde onların öldürülmesine karar verebilir. Ondan sonradır ki, yani artık bu da hallolduktan sonra, feşüddül vetâk, bağlarını sıkı tut, esirleri sıkı tut. Bunda sadece tutup yakalamaktan fazla bir mazmun şiddet vardır ki istirkaka da muhtemel olabilir. Bakın şimdi nereden çıkıyorlar hükümleri. Yani feşüddül vetâk, esir aldın zaten, bağlarını sıkı tut diye niye ayrıca söylüyor? Bu şiddet, yani onları sıkı tutma şiddetinden onların köleleştirilebileceği anlamı çıkabilir diyor. Muhtemel olabilir. Mahaza bununla beraber zahiri, ayetin zahiri ifadesi zaptu tevkif, yani hapsetmek, tutuklamak, el altında tutmaktır. Ondan sonra da, yani tamamen her şey bitti, idam edilecekler edildi, efendim esirler alındı. Ya men ya fida denilmiştir. Ya karşılıksız bırakırsın ya da takas yaparsın. Menü fida istirkaktan sonra, yani kimisi idam ediliyor, kimisi köleleştiriliyor. Ondan sonra meccanen veya bir vaz'ın ıtlak ve azada dahi muhtemel olmakla beraber men dar-ı harbe avdet ile zimmet beyninde serbest olmak üzere iade-i hürriyet, fida da mal veya userayı müslimin ile mübadeledir. Yani bu serbest bırakma da çeşitli şekillerde olabilir. Zimmi olarak, onu konuştuk bunları, onun için geçiyorum, tekrar detaylara girmeyeyim. Ya zimmi olarak İslam ülkesinde kalır ya da kendi memleketine dar-ı harbe dönmesine izin verilir veyahut da fida yapılır. Fida da nedir? Ya Müslüman esirlerle takas yaparsın, onların esirlerine karşılık senin elindeki esirler, veyahut da para karşılığı mübadele yaparsın. İmma, ayetteki imma ifadesiyle terdit, yani seçenekler sunması, ister şöyle yapın, ister şöyle yapın şeklinde seçenek sunması ayetin, istirkak bakımından maniatul cemi olmak melhuz ise de hakiki olmak asıldır demiş. Bu cümlenin ben öyle çok fazla içinden çıkamadım, bunu bırakıyorum arkadaşlar. Biz burada şu mütalada bulunuyoruz demiş. Kur'an'ın birçok yerlerinde mimma meleket eymanukum diye mülk-i yemin tabiriyle hep işaret tarikiyle istirkaka cevaz ve müsaade verilmiş olduğunda şüphe yok ise de. Şimdi burada könelik meselesine girdi arkadaşlar. Bu da dar vakitte kalmadı. Tamam, son 5 dakikayı buna ayıralım. Kur'an-ı Kerim'de elinizin altındakiler diye çeşitli ayetlerde geçen elinizin altındakiler dediği kölelerdir. Dolayısıyla elinizin altı, yani sahip olduklarınız, sizin sahip olduğunuz kişiler kölelerdir. Bu ifade köleliğin cevazına bir işaret olduğunda şüphe yok. Çünkü Cenab-ı Hak bunu kınamıyor. Hiçbir yerde siz nasıl insanları köleleştirirsiniz diye kınamıyor. Elinizin altındakilere işte şöyle yapın ya elinizin altındakiler şöyle yapsın falan gibi, bunu de facto bir durum olarak, yani o anda içinde bulunan bir durum olarak Kur'an-ı Kerim kabul ediyor. Ama hiçbir yerinde, Kur'an'ın hiçbir yerinde buna teşvik eden bir emir varit değildir. Yani insanları köleleştirin, sizin de çok köleleriniz olsun, işte esirleri köleleştirin gibi hiçbir yerde köleliğe teşvik etmiyor. Sonra Tevbe suresinin 14. ayeti kelimesini almış buradan. فَقْتُلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِن۪ينَ veya uktulu gibi emirler bulunmakla beraber, yani düşmanları öldürmekle ilgili epey sayıda ayet, yani savaşta öldürmek ama ile ilgili epey sayıda ayet bulunmakla beraber istirkak ve istibdat için emir yoktur. Köleleştirme emri yok. Köleleştirin onları. Onları köle haline getirin, kendiniz için çalıştırın gibi bir emir yok. Bilakis kunu ibaden li min dunillah demek nehyedilmiştir Kur'an-ı Kerim'e. Yani Allah dışında bana tapın, benim kölelerim olun, benim kullarım olun demek nehyedilmiştir. Bundan şu netice çıkar ki Kur'an arkadaşlar istirkak usulünü, yani köleleştirmeyi neshetmemiş ise de, hükmünü kaldırmamış ise de terviç de etmemiştir. Tavsiye, teşvik ve onu böyle iyi bir iş gibi sunmamıştır. Onun için Müslümanlar istirkakı terk etmekle, yani köleleştirmeyi bırakarak asim olmazlar, günahkar olmazlar. Onun için burada da tasrih etmeyip, yani hiçbir yerde köleleştirin ifadesi geçmeyip zahiri mennü fidaya kasreylemiştir. Ama bir seçenek olarak köleleştirmek var, fakat köleleştirin ifadesi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde geçmiyor, burada da geçmiyor. Şimdi arkadaşlar Şu paragrafı bitireyim, ondan sonra kendi söyleyeceğimi söyleyeyim. Biz Kur'an'ın tertibinin dahi tevkifi olmasına kail olduğumuz için diyor. Tertip dediğine hangi ayet nerede gelecek, hangi sure nerede gelecek, bu sıralama da tevkifidir. Yani sahabenin içtihadıyla yapılmamıştır. Cebrail söylemiştir hangi ayetin nereye konulacağını. Buna inandığımız için diyor, bu ayetin burada dercini de, yani bu ayetin bu konu içerisinde gelişini de hikmetten hali bulmuyoruz. Yani burada da bir hikmet var mutlaka. Allahu alem, yani bütün esirlere neler yapılacağı sayılmasına rağmen köleleştirmenin ne Tevbe suresinde, ne burada, ne Kur'an'ın başka bir yerinde köleleştirme emrinin gelmeyişi, Allahu alem bunun hikmeti istikbalde İstirkakın terkinin evla olacağını hatırlatmak ihtar olsa gerek. Yani gelecekte köleleştirmeyi bırakmanın, köleliği bırakmanın daha evla olacağını. Çünkü Allah'ın kitabının hiçbir yerinde köleleştirin diye geçmiyor. Yani bu ayet tam zamanımızdaki ahkamdır diyor. Şimdi bu köleleştirmeyle ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Geçen de Allah uzun ömürler versin, Ahmet Özel Hoca ile o Darul Harp meselesi, Darul İslam Darul Harp meselesi onun uzmanlık alanıdır. Türkiye'de ilk bu konuda doktora yapan isim. Savaş hukukunu çok iyi bilir yani. Siyasi hukuku, İslam hukukunda. Bu kölelik konusunda ilginç bir şey söyledi. Cenab-ı Hak hani hep gençler de çok soruyor. Allah işte birçok emir, mesela alkolü yasakladı değil mi? Dün konuştuk yani. Hiçbir sarhoşluk eden şeyi içmeyeceksiniz dedi. Halbuki alkol de çok yaygın tüketilen bir şeydi. Niye köleliği kaldırmadı? Yani köleliği, evet İslam arkadaşlar burada değinmemiş Elmalı. Hiçbir yerde teşvik etmiyor. Tam tersine köleyi azat etmeyi teşvik ediyor. Hatırlayın İlmihal okuyanlar arkadaşlar. Bütün ibadetlerdeki kefaretlerde bir numaralı seçenek köle azat etmektir. Hep teşvik ediyor. Bir köleyi azat eden işte cennette şöyle karşılık görecek, hadisler sayısız. Bir defa kölelere muamele inanılmaz. O günkü dünyada tam bir devrim. Ve pek çok Mekkeli arkadaşlar ileri gelen neden Müslüman olmayı reddetti? Biz kölelerle aynı konuma indiriyorsun bizi diyor. Senin yanına geleceğiz, namaza duracağız, kölelerle aynı safta. Biz bunu diyor kaldıramayız. Bize ayrı bir gün tahsis et, ayrı bir yer tahsis et biliyorsunuz. Öyle şeyler söylüyor. Şimdi Ahmet Hoca şunu söyledi, Ahmet Özel Hoca. O günkü dünyayı dedi bilmediğimiz için İslam'ın burada bir haksızlık yaptığını zannediyoruz. O günkü dünyada arkadaşlar, bakın bugünkü dünyadan ne kadar farklı. İşçilik diye bir sınıf yok. İşçi sınıfı yok. Yani parayla adam çalıştırma yok arkadaşlar. Parayla köle satın alıyorsun. O kölenin bütün yemesi, içmesi, her şeyi, bakımı sana ait. O da sana çalışıyor. Sistem bu yani. Şimdi köleliği bir emirle Cenab-ı Hakk'ın kaldırmasının bugünkü dünyadaki karşılığı şu dedi. Mesela hükümet diyor ki yarından itibaren güvenlik görevlisi diye bir mesleği iptal ediyorum. Bütün güvenlik görevlileri işi bıraksın. Böyle bir meslek yapılmayacak. Herkes kendi güvenliğini kendisi sağlasın. Veya yarından itibaren bahçıvanlık diye bir meslek olmayacak. Herkes kendi bahçesine kendisi bakacak. Buna benziyor dedi köleliği kaldırmak. Yani bunun toplumda nasıl bir karşılığı olacağını düşün. Yani. Ama öyle bir tedbir alıyor ki Allah Teala arkadaşlar. Öyle bir sistem kuruyor ki zaman içerisinde yavaş yavaş kölelik kendiliğinden ortadan kalkıyor. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar, birisinin köle olmasının tek yolu savaşta esir düşmesidir veya bir kölenin çocuğu olmasıdır. Yani kölenin çocuğu da sahibine aittir, köledir. Savaşta esir düşmesidir. Böyle insanların mesela daha sonra yani şimdi bunlar da böyle yayınlanacağı için korka korka söylüyorum, tarihi açıdan yanlış bilgiler söylemeyeyim diye. Lütfen siz benim bu söylediklerimi kaynaklarından doğrulamadıkça nihai doğruymuş gibi kabul etmeyin. Tarihte bizim atalarımız da yapmış galiba. Gidip işte falan milletin kızları güzel oluyor diye gidip efendim onların kızlarını toparlayıp hepsini köleleştirmek, böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Hatta o yüzden onların köle olmayacağını, olmayabileceğine, onlara köle hukukunun yani cariye hukukunun uygulanamayabileceğine dair içlerinde bir şüphe olduğu için böyle acayip nikah şekilleri geliştirmişler. Yani bunlar belki de köle değildir. Biz bunları topluyoruz böyle köle pazarında satıyoruz ama çünkü bunlar savaş esiri değil ki. Yani savaş açmadılar ki. Böyle zulümler yapmışız arkadaşlar. Şunu unutmayın. Şunu unutmayalım hiçbirimiz. Küfür payidar olur, zulüm payidar olmaz arkadaşlar. Allah küfrü payidar eder. Yeter ki zulüm yapmasın. Halkına zulmetmiyorsa, insanlığa zulmetmiyorsa arkadaşlar Cenab-ı Hak kafire bu dünyada çünkü herkese çalıştığının karşılığını verecek. Zengin de olur, güçlü de olur efendim. Ama zulmün en çabuk cezası gelen günah zulümdür arkadaşlar. Cezası en hızlı gelen günah. Evet, burada kalalım. Esirler meselesini geçtik ama hala ayet bitmedi arkadaşlar. Dördüncü ayete yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun hepiniz. Thank you.